Eve dönmek güzeldir. Dünya da bizim evimiz. O yüzdendir hep ona dönmemiz. Evini nasıl koruyorsa, dünyayı da öyle korumalı insan dedik. Yuvam Dünya Derneği ile bir araya geldik. Allianz Yuvam Sigortası sahipleri adına bağış yaparak iklim kriziyle mücadeleye destek oluyoruz. Senin de konut sigortan Allianz'dan olsun, dünya hep yuvamız olsun. Detaylı bilgi Allianz acenteleri, anlaşmalı banka şubeleri ve Allianz.com.tr'de.
Merhabalar, yeni bir nevi biyografi bölümüyle karşınızdayım. Yıllardır kimi figürler tarafından duyduğumuz bir terim var. Bu terimi çeşitli ortamlarda duymuş hatta kullanmışızdır belki. Daha çok da siyasi figürlerin ağzından sıkça duyduk. Muz Cumhuriyeti. Evet, bilhassa yerli siyasiler yabancı devletlerin Türkiye hakkındaki bir takım görüş ve yaptırımlarına tepki olarak şu cümleyi kullanırlar. Türkiye bir Muz Cumhuriyeti değildir. İlk duyduğumuzda bile zihinlerde hoş etki bırakmayan bir terim. Koskoca devletin tropikal bir meyveyle nitelenmesi o devletin ihtişamını yerle bir ediyor adeta. Peki bu niteleme nasıl ortaya çıktı? Uzun yıllar ülkemizde lüks gıda grubuna giren bu meyve devlet mevhumunun önüne sıfat olarak neden konuldu? Tarihçesi nedir? Gelin bakalım.
Ya arkadaşlar, burası Muz Cumhuriyeti değil.
Muz Cumhuriyeti nitelemesi siyasi otoritenin sağlanamadığı, askeri müdahalelerin kronikleştiği, gelişmemiş ve yozlaşmış ülkeler için kullanılan isim. Bu cümleyi okuyunca benim aklıma ilk gelen şeylerden biri 3. Dünya ülkesi tabiri. Bu nitelemeyi de az önce saydığımız özelliklere haiz devletler için en az Muz Cumhuriyeti tabiri kadar kullanırız veya duyarız. Evet, Wikipedia'da Muz Cumhuriyeti nasıl tanımlanmış ona bakalım. Uluslararası politikada siyasi açıdan istikrarsız, ekonomik açıdan bir ya da birkaç tarımsal ürünün üretimine ve ihracatına bağımlı ve genellikle yolsuzluklarla iç içe küçük bir seçkinler grubu tarafından yönetilen ülkeleri küçümseyici anlamda kullanılan siyasi terim. Baktığımızda Muz Cumhuriyeti terimi ilk defa 1904 yılında ABD'li yazar O. Henry tarafından kullanılmış. Bu nitelemeye haiz olan ilk devlet ise Honduras. Honduras isminde bir devleti ilk defa duyuyor olmanız kuvvetle muhtemel. O halde küçük bir bilgilendirme geçeyim. En azından konumu hakkında. Neredeymiş bu devlet? Orta Amerika'da Karayip Denizi kıyısında, Guatemala ve Nikaragua arasında ve Kuzey Pasifik Okyanusu kıyısında. El Salvador ve Nikaragua arasında yer alan bir devlet. Yani bir Orta Amerika ülkesi. Tabii muzun sıcak ve tropikal bir iklim meyvesi olduğunu hatırladığımızda Muz Cumhuriyeti nitelemesinin ilk olarak bu coğrafyadaki bir ülkeye yapılmasını şaşırtıcı bulmuyoruz elbette. Bu kadar coğrafya bilgisinden sonra biraz da tarihçesine göz atalım. Her ne kadar geçmişte ihracatı ve ekonomisi muz ve tropik meyve ihracatına bağlı ve bu meyveleri de ABD'ye satan, dolayısıyla ABD'deki satın almacı şirketlere dayalı ekonomileri olan ülkeleri tanımlamak için kullanılsa da günümüzde bu tanım anlam bakımından genişledi. Bir coğrafyanın kaderinin ekonomik çıkarlarla nasıl şekillendirildiğinin izini Cemal Tunçdemir'in T24'teki makalesinden sürelim. Bu arada Cemal Tunçdemir dünya ve özellikle Amerika ülkeleri hakkında çok güzel ve bilgilendirici yazılar yazıyor T24'teki köşesinde. Neredeyse her biri akademik makale tadında. Dili sade, okuması keyifli, hepinize tavsiye ediyorum. Gelelim konumuza. Muz, Güney Amerika'da, Asya'da, Afrika'da sadece bir meyve değil, temel gıda maddesi. Bugün dünyada en fazla üretilen meyve. Buğday, pirinç ve mısırdan sonra ise en fazla üretilen dördüncü gıda maddesi. Bizler, Araplar ve İranlıların muz dediği bu meyveye Batı dünyasının büyük bölümü banana diyor. Bununla beraber muzun Batı literatüründeki bilimsel adı ise Musa, Arapçadan alınmış. Aslına bakarsanız banana kelimesinin de kaynağı Kuzeybatı Afrikalı Müslümanlar. Çünkü muzu Avrupalılar ilk defa bugünkü Senegal nüfusunun %40'ını, Moritanya nüfusunun %7'sini ve Gambiya nüfusunun %15'ini oluşturan Wolof'lardan tanıdı. Wolof'lar özellikle Portekiz ve İspanyol gemiciler üzerinde büyük etki bıraktılar. Dillerindeki bazı kelimeler Avrupa dillerine geçmiş. Mesela bugün İngilizce'de yer elması için kullanılan yam kelimesi de Wolof dilindeki yami, yani yemek yemek kelimesinden gelir. İşte banana da onlardan biri. muzun ana vatanının Papua Yeni Gine olduğu tahmin ediliyor. Bu sebeple ilk çağlarda Güneydoğu Asya'da yayılmış. Bugün en büyük muz üreticisi olan Hindistan'da da muzun anlamı tadını aşmış durumda. Hindulara göre Adem'in Havva'ya verdiği yasak meyve muzlu. Kuzey Afrikalılardan muzu alan Portekizli gemiciler 1500'lü yıllarda ilk kez muzu Amerika kıtasına taşıdılar. Muz 1870'lere gelindiğinde bile Avrupa'nın büyük bölümünde ve ABD'de henüz çok bilinen bir meyve değil. 1870 senesinde Lorenzo Dow Baker iki direkli yelkenlisine Jamaika'dan balık yerine cesur bir kararla muz yükleyerek New Jersey sahillerine gelir ve hevenk hevenk satmaya başlar. Hevenk, yani İngilizler bunch diyor buna. Biz Farsça'da salkım anlamına gelen hevenk kelimesini kullana gelmişiz. Kaptan Baker sattığı her hevenk için 2 dolar kazandı. Bu %1000 kar demekti.
Türkiye muz cumhuriyeti değildir.
Muzun Kuzey Amerika'da çok tutacağını erkenden fark eden 21 yaşındaki genç Bostonlu girişimci Andrew Preston da dahil olunca Boston ana durakları oldu. Baker ve Preston 1885 senesinde Boston Fruit Company'yi kurdular. Bu meyve şirketi 1899 senesinde United Fruit Company oldu. Evet, konunun başrol oyuncusu böylece ortaya çıktı. Bu şirket muzu ABD'de piyasa oluşturmak için her yolu denedi. Muzun yetiştiği Orta Amerika ülkelerine demir yolu ağları ördü. Muzların yolda olgunlaşmasını önlemek için soğutma teknolojilerini geliştirdi. İlk defa bir meyvenin satışında indirim kuponu uyguladılar. Parayı bastırıp muzu okul kitaplarına soktular. Yine parayı bastırıp kiraladıkları doktorlara aileleri muzun çocuk sağlığı için faydaları konusunda ikna edecek raporlar tanzim ettirdiler. Ve muz inanılmaz bir hızla birkaç yılda ABD'nin her yerinde sofraların bir parçası haline geldi. Pazar ve talep hazırdı. Sıra artık arzı kontrol etmekteydi. 20. yüzyılın hemen başlarında Kuzey Amerika şirketleri dünya sahnesine yeni yeni çıkmaya başlarken muz ticareti ABD'nin ilk büyük uluslararası endüstrisi haline gelmişti. Güney Amerika'nın kolonizasyon çağının etkilerini üzerinden atıp kendi ayakları üzerinde durmaya çalıştığı dönemdi bu. ABD'nin Orta Amerika ve Karayiplere ilk müdahalelerinin tamamı muz ticaretinin güvenliğiyle ilgiliydi. United Fruit Company özellikle Honduras ve Guatemala'da kurduğu rüşvet düzeniyle en etkili güce dönüşmüştü. İşte Amerikalı yazar O. Henry'nin ilk kez muz cumhuriyeti ifadesini kullanarak literatüre kazandırdığı dönemdi bu. Hakkındaki yargılama sebebiyle 34 yaşındayken 1896 yılında Honduras'a kaçan O. Henry, ülkedeki ilk aylarında gördüğü manzarayı Lahanalar ve Krallar adlı öyküsüne temel yaptı. Bu öyküde tek üretimi muz olan ve destekçilerine rüşvet hissesi dağıtarak ayakta duran bir kurgusal diktatörlükte yaşananlar anlatılır. United Fruit şirketi 1930 yılında Orta Amerika ve Karayiplerin en büyük işvereni haline geldi. Bütün bu ülkelerde bu muz şirketinden habersiz kuş uçmuyordu. Honduras'ın bütün ulaşım altyapısı, limanları, demir yolları ve karayolları bu şirketin kontrolünde olduğu için Honduras halkı United Fruit Company'ye El Pulpo, yani ahtapot lakabını takmıştı. 1930'lara gelindiğinde ABD'nin muz endüstrisinin %85'ini bu şirket tek başına kontrol ediyordu. 1924 senesinden itibaren Vaccaro kardeşlerin kurduğu Dole Fruit Company de sektörün geri kalan payına sahip olmaya başlamıştı. Muz endüstrisinin en sıra dışı ismi Samuel Zemure'ydi. Guayamel Fruit Company'nin sahibi olan Zemure, 1924 senesinde baş aktörümüz United Fruit Company'nin de sahibi oldu. Şirket karını ve piyasa egemenliğini rüşvetle rahatça koruyabilmek için sürekli olarak otoriter yönetimleri ve tek adamlığı destekledi. Demokrasinin ve hukukun gelişmesine, şeffaflaşmaya engel oldu. Daha sonra United Brands Company adını alan Birleşik Meyve Şirketi'nin hissedarlarından Eli Black, 1968 senesinde hisselerin büyük bölümünü satın alarak en büyük patron haline geldi. Şirketin karanlık işleri ve yolsuzlukları ortaya çıkmaya başlayınca Black, 3 Şubat 1975 günü Manhattan'daki 44. katta bulunan ofisinden atlayarak intihar etti. ABD Sermaye Piyasası Kurulu'nun bu şüpheli intiharla ilgili başlattığı soruşturma, Amerikan tarihine Banana Gate olarak geçen skandalı ortaya çıkardı. Şirket Orta Amerika'daki diktatörlere milyonlarca dolarlık rüşvet dağıtmıştı. Örneğin Honduras Devlet Başkanı Oswaldo López Arellano'nun İsviçre'deki gizli banka hesabına iki defa 1.25 milyon dolar olmak üzere toplam 2.5 milyon dolar rüşvet yatırıldığı ortaya çıktı. Bu rüşvet karşılığında Honduras'taki muz vergisi koli başına 50 sentten 25 sente indirilmişti. Bu vergi indirimi ise şirkete 7.5 milyon dolar ek gelir sağladı. Black'in intiharından sonra United Fruit Company, Cincinnati merkezli milyarder Carl Linner'ın eline geçti. 1984 yılında bütün hisseleri eline geçiren Linner, şirketin adını aynı yıl Chiquita olarak değiştirdi. Bugün, yani kaydı yaptığım 15 Mart günü üzerinden tam 20 yıl geçmiş olan bir olayı anlatacağım. Filmlerden alışık olduğumuz ve bir takım ülkelerin çeşitli zamanlarda maruz kaldıkları türden vaka. Filmlerde izlemesi heyecan veren ama başımıza gelmesini istemeyeceğimiz adrenalin dolu saatler. Evet, tahmin edeceğiniz üzere bir yolcu uçağının korsanlar tarafından kaçırılmasından bahsediyorum. İstanbul-Moskova seferini yapmak üzere Atatürk Havalimanı'ndan havalanan Rus uçağı 15 Mart 2001 tarihinde Çeçenistanlı korsanlar tarafından kaçırılıyor. Efendim, Moskova'ya gitmek üzere saat 13.57'de Atatürk Havalimanı'ndan hareket eden Rus uçağı yaklaşık yarım saat sonra Yalova üzerinden geçerken pilotlar tarafından kaçırılma sinyali veriliyor. Uçakta 3 Çeçen korsan var. Her uçak kaçırma olayında olduğu gibi de korsanlar yanlarında bomba olduğunu iddia ediyorlar. Bu korsanlar uçağı Kıbrıs ve Mısır hava sahası üzerinden Türkiye saatiyle 17.00'da Arabistan'ın Medine şehrine indiriyorlar. O dönem neden Medine'yi tercih ettikleri tartışılırken korsanların Vahabi olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor. Zira Suudi Arabistan'ın Çeçenistan'daki Vahabi hareketini desteklediği uzun süredir biliniyor. 162 yolcu ve mürettebatla birlikte toplam 175 kişinin bulunduğu uçakta 59 da Türk var. Uçağın kaçırılma sebebi ilerleyen saatlerde anlaşılıyor tabii. Şöyle, korsanları vazgeçirmek için bir Suudi yetkili uçağa biniyor akşam saatlerinde ve ikna etmeye çalışıyor vesaire. Artık oradaki konuşulanları net bir şekilde bilmiyoruz. Şunu söylüyor korsanlar, talepleri ve sebep belli. Çeçenistan'daki Rus saldırısının durdurulmasını istiyoruz. Bunu söylüyorlar. Bunun ardından Suudi yetkili ertesi gün sabahın erken saatlerinde tekrar uçağa gelmek ve konuşmak üzere o an için uçaktan ayrılıyor. Bir süre sonra tabii çoğunluğu kadın ve çocuk olan 40'tan fazla kişiyi serbest bırakıyor korsanlar. Ertesi gün sabah saatlerinde bir gün önce gelen Suudi yetkili tekrar uçağa gelecek. En azından yazılıp çizilenlerden bunu anlıyoruz. Fakat sabah saatlerinde korsanlar Afganistan'a gitmek için yakıt istiyorlar. Suudi yetkililer hava korsanlarının yakıt talebine yanıt vermeden önce bütün rehinelerin serbest bırakılması şartını öne sürüyorlar. Bu sırada hazırlıklarını tamamlayan Suudi özel birlikleri uçağa giriyor ve operasyon düzenliyorlar tabii. Ve maalesef operasyon sonucunda bir hostes, bir korsan ve bir Türk vatandaşı yaşamını yitirmiş. Tekrar rahmetle anıyoruz. Evet, bir bölümün daha sonuna geldik. Dinlediğiniz platformdan Bir Nevi Biyografi sayfasını takip etmeyi unutmayın lütfen. Yeni bölümde tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.
Eve dönmek güzeldir. Dünya da bizim evimiz. O yüzdendir hep ona dönmemiz. Evini nasıl koruyorsa, dünyayı da öyle korumalı insan dedik. Yuvam Dünya Derneği ile bir araya geldik. Allianz Yuvam Sigortası sahipleri adına bağış yaparak iklim kriziyle mücadeleye destek oluyoruz. Senin de konut sigortan Allianz'dan olsun, dünya hep yuvamız olsun. Detaylı bilgi Allianz acenteleri, anlaşmalı banka şubeleri ve Allianz.com.tr'de.